Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgül. Murat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Murat Hocam, şimdi ben normalde burada hoş geldiniz diyoruz. Bugün konumuz falanca branştan diyoruz ama bugün herhalde ikimiz de konuk olarak bulunacağız. Konumuz çocuk ürolojisi. Çocuk ve üroloji ikisi bir arada olacak inşallah. Çocuk ürolojisi nedir? Ne işle ilgilenir? Özel bir dal mıdır? Bundan bir bahsetsek Murat Hocam kısaca.
Çocuk ürolojisi, ürolojinin şu an Türkiye şartlarında tek kabulü görülen yan dalıdır. Yani birçok ürolojinin alt dalı vardır ama çocuk ürolojisi sanırım bizim bakanlığımız ayrı yere koymuş ki.
Resmiyeti var mı yani, çocuk ürolojisi yan dal uzmanlığı var mı şu anda?
Evet, var. Yani tek olan yan dalımız ürolojik açıdan çocuk ürolojisi.
Olması lazım zaten, biz çocuk doktor olarak taraftarız bu duruma. Şimdi Murat Hocam, üroloji neyle ilgilenir? Böbrekte mesaneyle, idrar yollarıyla ilgilenir. Çocukta neyle ilgilenir? En çok ne gelir size çocuk ürolojisinden?
Çocuklar aslında ürolojik açıdan çok farklıdır. Yani çocukların yapı itibariyle, daha doğuştan itibaren ürolojik açıdan ele alınması lazım. Bu çocuklar ilk doğdu, ilk bakacağımız şey bu, testis var mı? Çocuğun pipisi normal boyutta.
Tabii şimdi aslında oradan başlayalım. Bu biraz da benim de belki bilmem, sormam, yapmam gereken işlerden biri. Çocuk doğdu, biz muayene ediyoruz. Nelere bakacağız? Şimdi en basiti bu, özellikle pipi yapısı işte normal olması gerektiği büyüklükte mi, var mı? Bir de peygamber sünneti meselesi var. Şekil bozuklukları var. Testisler var. Bunlara ne sırayla bakacağız? Hangisi önemli en çok?
Tabii burada görsel olarak zaten bize oradaki genital yapının, yani çocuğun erkeklik durumunu hakkında çok iyi fikir veriyor. Çünkü bir çocuk doğduğu zaman anne karnından itibaren ve doğum sırasında bazı hormonal düzeylerinin dengeli olması lazım. Eğer burada bir dengesizlik varsa zaten o yapılar çok daha farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bu çocuk da endokrinoloji alanının zaten başlı başına bir konusu oluyor.
Konusu. Peki bu doğuştan sünnet meselesi var mesela, bize çok soruluyor. İşte peygamber sünneti ne demektir? Böyle bir şey var mıdır? Daha sonra normal sünnete de gireceğiz ama.
Şimdi peygamber sünneti aslında bizim hipospadias dediğimiz idrar deliğinin normal olması gereken konumdan daha aşağıda olması durumudur. Bu normal idrar deliği pipinin tam ucundayken bu çocuklarda daha bir hayalara doğru oluyor.
Mesela bu 2-3 milim mi aşağıda olur, 1 santim mi aşağıda olur?
Şimdi bu 2-3 milim de olabilir, 5 santim de olabilir. Yani biz bunu 3 sınıfa alıyoruz. Penil hipospadios diyoruz, baş kısmının tam aşağısında olan idrar deliği bozukluğu. Onun dışında penisin, yani çocuğun pipisinin orta kısımlarında olabilir.
Neredeyse alt gibi olmuş oluyor. Alt yüze.
Daha alt kısmında
yere
bile.
Yere bakan bir delik.
Alt yani. Kısmında bile olabilir. Tabii bu idrar deliği ne kadar aşağıdaysa cerrahi anlamda o cerrahi o kadar başarısız olma ihtimali yüksek.
Peki,
oluyor ve zor geçiyor.
Peki kişinin oradan mı yapıyor? Pipinin ucundan değil, ortasından mı yapıyor yani çocuk?
Evet, eğer idrar deliği, hipospadias, eğer çocuğun pipisinin orta kısmında hatta aşağı kısımlarındaysa çocuk idrarını oradan yapıyor.
Çok sevimsiz bir durum bu. Peki o zaman muayeneyi şöyle yapabilir miyiz? Mesela çocuk altı açıkken işedi. İşediğinde idrarını fışkırttığı yol pipisinin uç tarafıysa aslında problem yok demektir mi?
Tabii bu, şimdi çocuk ilk doğduğu zaman zaten sünnetsiz oluyor.
Tamam.
Bu çocuğun sünnet derisini aşağı doğru çekip sünnetten önce de mutlaka bakılması gerek. Çünkü hipospadias varsa o sünnet derisi de bu ameliyat sırasında kullanılıyor. Eğer bu idrar deliği normal olması gereken uç kısımda değil de daha aşağıda yerleşimde ise, o zaman bu çocuğun ileriki yaşamında idrar deliği idrarını hem o bölgeden yaptığı için hem cinsel fonksiyon sırasında olumsuz yönde etkileyeceği için bu çocukların idrar deliğinin normal konumuna getirmesi lazım.
Yani o zaman hipospadiyasa peygamber sünnet demek bir hoş olmayan bir durum. Peygamber bir iltifat gibi duruyor ama aslında büyük bir sıkıntı.
Aslında aynen öyle. Yani bu bir avantaj değil, dezavantajdır. İdrar deliğinin yerinde olmaması bir hastalıktır ve bu hastalığın tedavisi gerekir, önerilir ve bu maalesef peygamber sünneti gibi bir anlamda kullanılmıştır.
Sanki olumlu bir durummuş gibi. Peki tedavi ne? Ameliyat mı olması gerekiyor mutlaka?
Bu çocukları biz ameliyatla idrar deliğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de biz sünnet derisini kullanıyoruz. Yani sünnet derisi bizim için bir koruyucu doku oluyor. Bizim yeni oluşturduğumuz idrar tünelini kaplayan bir yapıda oluyor. O yüzden bu çocukların eğer idrar deliği yerinde değilse sünneti ertelenmesi gerekiyor.
Ne zamana kadar?
Biz genelde bu ameliyatı 1 yaşından sonra deniliyor ama 2-3 yaşından sonra yapmak daha doğru olur. Yani çocuk tam aklı bali olmadan, yani tam artık sosyal açıdan
sıkıntı yaşamadan
ameliyatı yapılsa doğru olur ki 1 yaşından önce ama mutlaka önerilmiyor.
Bir yaşından önce yapılmayacak. Ama şimdi o zaman bir şey aklıma geldi. Sünnet konusuna gireceğim istemeden ama o zaman sünnetin mutlaka iyi bir ürolojik muayene yapıldıktan sonra yapılması gerekiyor.
Evet, yani ürolojik açıdan bir değerlendirilmesi lazım. Yani yapan kişi en azından idrar deliği yerinde mi değil mi onu mutlaka...
Onu ayırt edecek kadar anlasın en azından.
Evet, yani ailelerde eğer idrar delikleri yerinde değilse sünnet yapan herhangi bir doktor yerine mutlaka üroloji doktoruna gitmesi gerekiyor. Zaten genelde doktorlar da ürologlara bu hastaları
danışıyorlar.
Evet.
Peki şimdi bu hipospadyas baktık işte idrar yolu tam uçta yapılması gereken daha aşağıda bir yerdeydi. Yaş olarak 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş civarı ameliyat önerdik. Ameliyattan sonra hemen düzeliyor mu, mesele bitiyor mu?
Tabii, ameliyat sırasında biz bir tünel oluşturup bu idrar deliğini mümkün olduğu kadar olması gereken uç noktasına oluşturmaya çalışıyoruz. İdrar deliği o konuma getirdikten sonra tabii farklı klinik yaklaşımlar olmakla beraber belirli süre bir sondayla o hastalar kalıyorlar. Hmm. Yaklaşık bir değişmekle beraber, çünkü bazı klinikler bir gün tutuyor, bazı klinikler bir hafta tutuyor, bazıları iki hafta tutuyor. Belirli bir süre sondayla kalıyor. Ondan sonra zaten o doku, çocuklar zaten daha kolay iyileşiyor bazı yapılar. Bu yaralar da öyledir mesela. Hı hı. Bir hafta sonra normal dokuda bir penis oluşabiliyor.
Problem çözülüyor. Peki Murat Hocam, aklıma şu geldi şu anda. Olması gerekenden daha aşağıda olursa dedik. Peki yukarıda da olur mu?
Bu daha az rastladığımız bir durum. Yani idrar deliğinin normal olması gereken yapıdan, yerden daha yukarıda olması. Biz buna episipadias diyoruz. Bu birazcık daha hormonal hastalıklarla beraber görülebilen bir durum. Ve mesanede bazı yapısal bozukluklarla da daha sık görülebiliyor. Bu durum çok daha nadir gördüğümüz bir durum. Yani hipospadias yaklaşık 200 çocukta bir görürken bu 10.000 çocukta bir gördüğümüz bir
durum. Çok nadirmiş.
O yüzden ve bu ameliyat daha birazcık daha kompleks oluyor. Yani bizim idrar deliğinin aşağıda olmasından daha bir zor bir ameliyat. Tabii bu idrar deliğinin de düzeltilmesi gerekiyor ama bu birazcık daha refere merkezlerde, daha deneyimli merkezlerde yapılması gerekiyor.
Peki. Şimdi Murat Hocam, demişken hipospadias peygamber sünneti değildir, aslında iyi bir şey değildir diye sünnet konusuna bir girsek. Çünkü bizim en çok çocuk doktorlarına sorulan soru özellikle yaz mevsiminde sünnettir. Sünnetle ilgili de herhalde üzerinde en çok polemik yapılan, üzerinde en çok hurafe olan konulardan biridir. Hani faydalıdır, bu tıbbi bir konu, onda hiç sıkıntımız yok da. Kaç yaşında yapalım, lokalleme yapalım, genelleme yapalım, psikolojisi etkilenir mi, işte arkasından özel bakım gerekir mi bilmem ne, herkes bu konuda konuşuyor. O yüzden şimdi biz bir başlayalım. Sünnet nedir? Tıbbi manada, sirkümsizyon.
Sünnet bizim normal idrarı yaptığımız yeri çevreleyen sünnet derisi vardır. O birazcık daha ön kısımdadır. O sünnet derisinin çıkarılmasıdır, alınmasıdır, yani kesilmesidir.
Ne kadar, bir yarım santimlik bir yer mi kesiyoruz?
Tabii bu çocuğun penisinin boyutuna ve çocuğun yaşına göre değişiyor. Normal deri kısmı, yani penisin deri kısmı, çocuğun pipisinin deri kısmı açıkta kalmayacak şekilde çocuğun yaşına göre kesiyoruz.
Biz. Az kesmek, çok kesmek diye bir şey var mı?
Yani normal yapılan bir yer, deneyimli bir merkezde böyle bir şey olmuyor. Ama bazı merkezlerde daha deneyimsiz yapan kişilerde, çünkü zaten yani günümüzde hala...
Fenni sünnetçiler vardır Anadolu'da, ben söyleyeyim Murat Hocam, İstanbul'da yani yok böyle
işler. Eskiden berberler yaparmış mesela. tabii berberin kime devredecek? Çırağına devredecek. Çırağına devrederken de...
O da birilerini öğrenecek diyorsunuz.
Aynen öyle.
Acemi berber. Peki bize sıkça soruluyor bu soru. Bazı aileler geliyor ki hocam burada biraz fazlalık kalmış, bir daha sünnet gerekir mi? Var mı öyle bir ihtimal?
Eğer,
az tabii, kesilmiş mesela.
Tabii yani sünnet derisi eğer yetersiz kesilmişse ve çocuğun hem psikolojik anlamda hem ailenin psikolojik anlamda bu olumsuz yönde etkiliyorsa o sünnet derisi birazcık daha alınması.
Çok kesilirse ne olur?
Tabii çok kesilirse, şimdi birazcık o sünnet derisi şeydir, esnektir. Yani çok kesilirse eğer dikişlerle o sabitlenebiliyorsa kendini tolere eder.
Tamir eder.
Ama tabii çok kesmek yanlıştır, yani uygun şekilde kesmek lazım. Çünkü bazen çok kesmek peniste eğrilik de yapabilir ileriki dönemde mesela.
Evet,
veya cinsel anlamda ileriki dönemlerde olumsuz yönde de etkilebilir ama dediğim gibi genelde deri esnek bir organdır ve kendini eğer düzgün bir şekilde uç uça dikilmiş ise yenileme şansı da vardır. Genelde böyle bir problem olmaz ama uygun olan tabii her şeyi kıvamında yapmaktır.
Peki şimdi Murat Hocam, biz sünneti Müslümanlar ve Yahudiler zaten inanç olarak yapıyorlar. bir ibadet kastı ile. Hatta ben şunu duymuştum. Amerika'da insanların, Hristiyanların bile oldukça büyük bir oranın artık çocuklarını sünnet ettirmeye başladığı. Büyük oran derken ne kadar büyük ben de bilmiyorum ama belli bir oranda yapıldığı. Çünkü sünnetin tıbbi manada özellikle koruyucu bir müdahale olduğu, koruyucu bir işlem olduğu söyleniyor. Nelerden korur sünnet olmak?
Şimdi gerçekten sünnet bizim tıbbi anlamda yani dini açıdan yaklaşmasak bile bizim önerebildiğimiz bir hem tedavi seçeneğidir diyeyim işin açıkçası. Çünkü sünnet yapılan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirgin şekilde az görülüyor. Bazı idrar yolu enfeksiyona meyilli çocuklarımız vardır bizim. Mesela mesanesi tam istediğimiz gibi çalışmıyordur veya anatomik olarak bir bozukluk vardır. O durumlarda biz mutlaka bu hastalar idrar yolu enfeksiyonu sık geçirmesin diye sünnet baştan öneriyoruz. Onun dışında ise bu sünnet yapılan kişilerde penis kanseri yani kişinin o bölgede geliştirecek kanserinin daha az görüldüğü gösterilmiştir.
Çok önemli.
Onun dışında ileriki dönemde cinsel yolla bulaşan hastalıklarda tabii sünnet yapılan kişilerde daha az görülmüştür.
O zaman yani adamlar haklı, haksız değil. İnanç olmasa da gene sünnet olmakta fayda var.
Yani size şöyle söyleyeyim. Mesela ben ürolojik eğitimimi aldım. İşte ürolog oldum. Penis kanseri gördüğüm hasta sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
Yani Müslüman ülkede yaşadığınız için ama böyle tabii.
Türkiye'de bu şekilde yani. Çok. Hem cinsel yolla bulaşan hastalıklar daha az bizde. Hem sünnet herkes olduğu için. Ama ben yurt dışında bulunduğum zaman oradaki arkadaşların penis kanserine hakimiyeti daha fazla çünkü çok daha fazla görmüşler bizden.
Aman hakimiyetimiz eksik kalsın abi o noktada. Peki şimdi çok polemik yapılacak bir soruya geliyorum Murat Hocam. Sizi biraz zor durumda bırakayım. Bizim hastanede şu an benim çalıştığım kurumda bir çocuk cerrahisi uzman arkadaşımız var. İki tane ürolog arkadaşımız var. İkisi de çocuk ürolojisinde meraklı. Bir genel cerrahi hekimi arkadaşımız var. O da uzun yıllar sünnetle uğraşmış. Şimdi üç ayrı disiplinden dört kişiden bahsediyorum. Hastalar gelir bize sorar. Hocam biz bizim çocuğu ne zaman sünnet ettirelim? Eskiden kolaydı. Bir tek çocuk cerrahımız vardı. Onun dediğini biz de diyorduk. Bir orta yol bulunuyordu. Çünkü standart yok. Kimse 2x2=4 değil bu. Diyorum ki işte Ali Bey'e giderseniz sünnet tarihiniz bu. Veli Bey'e giderseniz bu. Hasan Bey de bu. Hüseyin Bey de bu. 4 farklı şey var. Yani sizden de net bir cevap beklemiyorum ama bunun bir orta yolu yok mu? Ne desek hastalara?
Ya gerçekten bunun bir net cevabı olduğunu söylemek yanlış olur.
O zaman net doğru yoksa net yanlış da yok. Bırakalım herkes istediği zaman yapsın.
Yani biz yine bildiklerimizi, bilinen buyurun doğruları söyleyelim paylaşalım isterseniz. Yani şöyle bir şey vardır. Yani ürolojik anlamda ve ürologların buna itibar ettiği bir durum vardır ki çocuk psikiyatristleri 2 ile 6 yaş arasında yapılmasını pek önermiyor. Yani bu çocukların gelişimi döneminde kendilerini babaya rakip görüyorlarmış ve bu dönemde 2-6 yaş grubunda bu rakip oldukları dönemde sünnet bunların psikolojik anlamda olumsuz yönde
etkiliyormuş. Rekabeti kızıştırıyor.
Yani bu tabii bizim yani Anadolu insanında bu ne kadar geçerlidir? Orası soru işareti. Şöyle bir durum da var. Bazıları yeni doğan döneminde sünnet öneriyorlar ki bu da işin açıkçası soru işaretleriyle doldu ki benim mesela almış olduğum eğitim kliniğinde böyle bir yaklaşım yoktu. Yani çocuk birazcık el avuca gelsin, oluşabilecek komplikasyonları, zararları üstesinden gelebilecek bir kıvama gelsin. Ondan sonra yapalım derdi bizim hocalar. Ben de işin açıkçası öyle düşünüyorum. Yani o penis bir elle tutulabilir bir düzeye gelsin ki öyle sünnet yapalım diye düşünüyorum.
Ama karşı tarafta çok kolay düzeliyor. İyileşme daha çabuk oluyor ve bez bölgesi olduğu için hani koruma daha kolay olur diye de bir karşı görüş var buna ait.
Tabii yani ona daha hak vermemek mümkün
değil. 2x2=4
değil
ya.
Evet, aynen öyle. Yani o yaklaşım da yanlış değil yani. Çocuk doğmuşken göbek şeyiyle beraber onu da düşürürken, göbeğini düşürürken sünneti de iyileşsin gibi bir yaklaşımları var. Ve de çocuk farkında değil falan diyorlar ama yani şöyle bir gerçek de var aslında. Yani o çocuk o acıyı da hissediyor aslında.
Kesinlikle bizim bilimsel kanıtlar var. Anne karnında 10 haftalık bir fetüs bile ağrıya duyarlıymış. Denemişler, cevap veriyor yani.
Yani o çocuk benim pipim ağrıyor demedi diye orasının ağrımadığını düşünmemek
anlamına gelmez.
Yanlıştır. Mutlaka ağrısı oluyordur ama tabii o dokunun yeni doğan döneminde daha hızlı iyileştiği de bir gerçek işin açıkçası.
Peki. Şimdi bir, yeni doğana siz kısmen şahsi kanaatiniz olarak sıcak bakmıyorsunuz. 2-6 yaşa psikologlar izin vermedi. 6 yaşı geçtik. Şimdi ne yapacağız? 6 yaştan sonra mı yaptıralım?
6 yaşından sonra daha bir ele avuca gelir oluyor ama bazı çocuklar çevresel olsun, kendi yapılarından dolayı çok korkan bir durumda oluyor. Yani sünnet dediğin zaman gözleri
yani, duvara tırmanan tipler var.
Sünnet yaptığımı sünnet olduktan sonra öğrenen çocuklarım oldu. Yani ailesi ben böyle sanki gizli bir operasyon yapıyormuşuz gibi. Senin boğazına bakacağız, şuraya bakacağız bir tane derken çocuğu oldu bittiye getirdiğimiz hastalar. Çünkü çocuk kapıdan girmiyor. Yani bu derece korkan çocuklar
o var. O da ailenin kabahati ama. Yani mutlaka bir yerlerde bir şeyler anlatılmıştır o çocuğa.
Yani ailenin kabahati, çevrede bazı işte.
Gereksiz yani, şahsiyetler her zaman bulunur.
Yani aynen öyle. Çocuğu korkutuyorlar. Sen ne zaman sünnet olacaksın, yok şöyle kesecek falan. Tabii bunlar yanlış şeyler ve çocukların gerçekten gözünde canavara bürünüyorsun o zaman.
Peki o zaman ben ikinci bir soru daha sorayım şimdi Murat hocamıza. İkisini birleştirerek cevap vermeye çalışalım. Şimdi yaş konusu muğlak bir tarafa koyduk. Anestezi konusu. Lokalle mi yapalım, genelle mi yapalım? Yani çocuğun pipisinin kenarına iki tane iğne batırıp diş çektirir gibi 10 dakika uyuşturduktan sonra kesip bırakalım mı? Yoksa bir ameliyat yapıyormuş gibi narkozla uyutarak mı yapalım?
Şimdi bu az önce bahsettiğimiz çok korkan çocuklar, çevresi tarafından çok böyle huzursuz bir şekilde sünnet yapılacak olan çocuklar, korkutulmuş çocuklar, bunları genel anesteziyle yapmak %100 şart.
Psikolojik olarak bu işe hazır olmayan çocukları koyduk kenara. Orta karar çocuklardan bahsedelim.
Şimdi orta karar çocuklar, eğer o çocuk sünnet olacağını biliyor ve sünnet sırasında böyle huysuz durmayacaksa, hareket etmeyecekse,
cerrahı kanter içinde bırakmayacaksa,
bilinçli bir çocuksa diyelim, bilinçli bir, aklı başında uslu bir çocuksa, o durumda lokalle yapılabilir. Genel anesteziyle de yapılabilir ama genel anestezi sonuç olarak bir ilaç veriliyor.
Müdahaledir.
Eğer çocuk bilinçliyse, korkmayacaksa veya endişe etmeyecekse lokalle yapılabilir. Ama onun dışındaki hastaları biz genelle yapmak her zaman daha iyidir. Bir de şöyle bir durum var. Yani biz sünnet yapıyoruz ama beraberinde eşlik eden testisle ilgili sıkıntılar varsa, mesela inmemiş testis varsa, tabii bir taşla iki kuş vurmak lazım. Testis, inmemiş testisi yerine koyarken o sünneti de yapmak lazım ki zaten genel anesteziyle yapılmış.
O güzel, onu kabul ettik. Tabii bir de iş abartılıyor. Mesela hastalarımızın şöyle şeyleri var. Bademcik ameliyatı, geniz eti ameliyatı yapılacak çocuk. Ya da işte 8-10 tane dolguluk kanal tedavilik bir şey var. Dişlere genel anesteziyle müdahale gerekiyor. İki işi bir arada yapsak, bir anestezi aldık çıksak. Nasıl olur diyorlar. Seviyor musunuz böyle işleri?
Aslında güzel yani. Hazır çocuk uyumuşken her şey tertemiz.
Biri yukarıdan biri aşağıdan çalışsın. Bölgeler uzak nasıl olsa.
Bir sıkıntı yok yani, uygundur.
Şimdi Murat hocam, sünnet yapmak sizin konunuz. Siz daha iyi bilirsiniz muhakkak ama bunun öncesini sonrasını da ailelerin aslında hekimle çok paylaşmadıkları tepkileri de dert dinleyen olarak biz dinliyoruz sonradan. Naçizane ben de kanaatimi bildireyim şöyle. Çocuklarda hangi yaşta yapalım ve hangi anesteziyi kullanalım aslında bence cevabı biz... Belki 3 programdan birinde söylüyoruz bu cümleyi. Hastalık yoktur, hasta vardır prensibiyle. Genelleme yapmadan her çocuğa özel anestezi, her çocuğa özel yaş grubu seçmek lazım. Yeri geliyor 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında ya da 9 yaşında, önemli değil. Çocuk çok aklı başında. Biraz da hani psikolojiden anlanıp sırtı sıvazlanmışsa, rüşvet peşin ödenmişse diyoruz biz ona. Hani sünnet olunacak masanın yanındaki masada bir kumandalı araba varsa aslında çocuk her yaşta sünnet olur. Lokalle de olur, genelle de olur, çok problem yaşamayız. Ama çocuk gerçekten böyle boğazına baktırmamak için çok tepinen tipler vardır. Çocuğu zapt etmek için 4 kişi uğraşırız. Böyle bir çocuğu lokal anestezide sünnet ettirmenin hiçbir manası yoktur. 3, aslında çocukta problem yoktur. Aile düşüp bayılacaktır o sırada. Biz en basit bir aşı uygulaması, yani toplamı 1 saniye sürer aşıyı sokup çıkarmamız bizim oraya. O arada ben dayanamam deyip odayı terk edip giden anne babalar da biliyoruz. Şimdi bunların çocuklarına lokal anesteziyle yapmak da aslında hiç mantıklı değil. Böyle olduğu için çocuğun durumuna bakılacak. Doktorun durumuna bakılacak, ailenin durumuna bakılacak, her çocuğa göre ayrı cevap verilecek diyorum ben. Ne dersiniz?
Size %100 katılıyorum. Aslında benim de demek istediğim oydu yani. Yani tek bir durum yok. O ailenin durumu var, çocuğun durumu var ve oradaki ortamın durumu var. Yani hangisi çocuk hangisine uygunsa, eğer o çocuk aklı başındaysa, ben sünnet olmak benim için problem değil ki diyen, ben bunu duydum. Ben sünnet olmak istiyorum diyen giren çocuklar
çok var. Şükür öyle cinsler de var.
Yani onları tutup da genel anesteziyle yapmak aslında birazcık abartı olur.
Manası yok.
Ama korkan bir çocuğu da genel anesteziyle yapmak lazım. Yani çocuğa ve aileye göre biz lokal veya genel durumunu ve yaşı...
Sonra şeyi de etkiliyordur lazım. Muhtemelen sizin performansınız da etkiliyordur. Yani bir tarafta anestezi yapılırken gayet güzel yatan, hiç tepki vermeyen, size birinci düzey böyle çalışma imkanı sağlayan bir hasta var ortada. Öbür tarafta biz bazen diyorum ya, çocuğun boğazına çubuğu sokup bakacağız. Hepsi 2 saniye sürecek. 2 kişi elini tutuyor, 2 kişi kontrol, kanter içinde kalıyoruz. Bir de bizim kaliteli bir şey çıkarma derdimiz yok. Yani orayı göreceğim, bitecek işim. Siz keseceksiniz, dikeceksiniz. sizin de biraz huzur içinde çalışma hakkınız var.
O durumda zaten çocuk çırpınıyor, kantar içinde kalıyor. Aile zaten onu tutacağım diye kantar içinde. Yani bizi düşünün yani. Biz de orada iş yapıyoruz.
Mümkün
de,
değil.
Yani hızlı yapmak gerekiyor o durumda. İnsan iyicene telaş oluyor. Yani düzgün bir iş de çıkmıyor. İşte
kaliteye de girmemek lazım. Peki düzgün iş çıkmıyor derken Murat Hocam, bitti sünnet. Tamam, fazlalık ve azlık konusunda dikkat ettik. Mesela kanama olur mu? Bakımı nedir? Ne yapmak lazım? Ne zaman top oynar sünnet olan çocuk? Ne zaman denize girer?
Şimdi bu kanama durumu önemli. O yüzden bir sünnet yapılmadan önce çocuğa mutlaka kanama düzeyi, pıhtılaşma düzeyine bir bakmak lazım.
Lokallere mi, genellere mi, hepsine mi?
Hepsine bakmak lazım. Çünkü eğer bir kanama bozukluğu var ise biz onu önceden bilmemiz lazım. Eğer tedavisi varsa pediatristlere o şekilde yönlendirmemiz lazım. Eğer yoksa da ona göre tedavi yapmamız lazım.
Çünkü bizim kitaplarda bazen yazar hemofilik, kanamaya eğilimli hastalar için bu hasta nasıl gelir şikayet olarak? Hasta sünnet olduktan sonra kanamasının durdurulamaması şikayetiyle geldi diye de bir bahis vardır. O yüzden tedbirli olmakta fayda var.
Bazı bu kanama ile ilgili rahatsızlıklar sünnet sonrasında veya diş çekimi sonrasında kanamanın durmamasıyla tanı konuyor ki o kanayan yer sonuç olarak iyileşmesi gereken bir yer. Bu durum varsa biz önceden bunu bilmemiz lazım ve ona göre sünnet yapmamız lazım. Daha kontrollü yapmamız lazım. 3 dikiş koyuyorsak 5 dikiş koymamız lazım. O bizim sünnet yapış şeklimizi değiştiriyor tabii.
Peki bir bakım var mı? Sünnet olduk, güne güne geçmiş olsun. Evde bir şey yapacak mı aile?
Yani ilk etapta tabii o sünnet bölgesini travmatize etmemek lazım ki bu normal külot giydirmemek lazım. Yani sünnet külotları var veya uzun kıyafetler oluyor. Bir yapışmaması lazım aynı zamanda. Yani orayı irite etmemesi lazım oradaki kıyafetin. Ona dikkat etmemiz lazım. Onun dışında bir gün sonrasında bir yapan kişiye bir görünmek lazım işin açıkçası. Yani bir kanama emiği var mı veya bir enfeksiyon var mı ona bakmak lazım. Ama onun dışında genelde sünnet bir hafta içerisinde çok kolay iyileşebilen bir operasyon bizim açımızdan. Bir hafta sonra bazı çocuklarda 10 gün diyelim. Bir hafta 10 gün sonrasında bu çocuk top da oynayabilir. Denize de girebilir. Normal gündelik işlerini yapabilir. İlk bir iki gün bizim için önemli. İlk bir hafta 10 gün sonrasında normal yaşamına devam edebilir.
Peki. Şimdi Murat Hocam, o zaman biz programımızın ilk kısmında çocuklarda doğuştan gelen problemlerden bahsetmek istemiştik. Ancak ister istemez sünnete girdik. Az da çok keyif de aldığımız bir konu, çok da merak edilen bir konu olduğu için burada da kaldık. Diğer konularımızı ikinci kısma bıraktık ama kısaca toparlarsak bir, her yeni doğan mutlaka dikkatli bir şekilde bir hekim tarafından muayene edilmelidir. Doğuştan olabilecek ürogenital sistem problemlerine ait. İşte penis boyu nedir, ortalamaya uygun mudur, var mıdır, testisler yerinde midir, var mıdır, boyutları nedir diye bakmak lazım. Bunların dışında sünnetin mutlaka bir hekim tarafından yapılması lazım. Çünkü bir takım doğuştan gelen hastalıkların tedavisinde sünnet yapılırken kesilip daha sonra atılan deri orada aslında bir malzeme olarak kullanılabilmektedir. Sünnet öncesi muayene şarttır, mutlaka gerekmektedir. Seçilmiş vakalar dışında mutlaka bir kan tahlili yaparak bakmakta fayda vardır. Kanamaya eğilim yapacak bir durum var mıdır diye. İdeal sünnet yaşı ve sünnet sırasında uygulanacak anesteziye ait hiçbir cevabımız yoktur. Çocuğa göre değişik cevap veriyoruz dedik. Özellikle doğuşta testislerin yerinde olup olmamasına da bakmak lazım. Buna dikkatli muayene etmemiz lazım dedik. Onu ikinci kısımda devam edeceğiz. Ama bu sünnet sırasında yapılabilecek bir ameliyat fırsatını kaçırmamak açısından özellikle sünnet öncesi muayene şarttır diyoruz.
Evet, yani sünnetin çok aslında tıbbi anlamda da faydalı bir durum olduğunu da unutmamamız lazım. Yani bir penis kanseri açısından ve enfeksiyonların oluşmaması açısından bizim için bir silah aslında sünnet.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. İkinci kısımda görüşmek ümidiyle hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerim, üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgül hocamızla yapmış olduğumuz Bir Nefes Saat programımızın ikinci kısmına hoş geldiniz. Murat hocam, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi bir özür beyan ederek başlayalım Murat hocam. Biz ilk kısımda dinleyemeyen dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Sünnet ağırlıklı bir konuşma yapmış idik ama bir şeyi konuşmayı unuttuğumuzu fark ettik sonradan. Bu fimozis vardı bir de. Nedir fimozis? Sünnete engel midir? Ne yapmak lazımdır?
Şimdi eğer sünnet derisi bu çocuğun idrar yaptığı kısmı tamamen çok sıkı şekilde kapatıyor ise,
yapışık mı oluyorsa yani?
Dar ve yapışık da diyebilirim. Çünkü zaten sünnet derisinin bir ürettiği bir salgı vardır. Bu sarı renktedir.
Sümüğümsü, simegma dediğimiz salgı.
Evet, bu bazen hatta aileler arasında buradan bir salgı geliyor. Bu çocuk enfekte mi oldu? Nedir
mikrop
bu?
Mikrop mu kaptı?
Yani çok korkarlar. Onun da birikmesiyle beraber oradaki sünnet derisi çok dar olduğu için bu çocuklar idrarını yapmada güçlük çekerler. Rahat yapamazlar. Bazen orada bir baloncuk şekilde bir idrar birikir. Ondan sonra idrar akımı devam eder. O durumlarda bu demektir ki sünnet derisi bir an önce oradan alınsın ki çocuk rahat rahat idrarını yapsın.
Peki şunu sorayım Murat Hocam. Bize aileler sıkça sorar. Eskiden bir takım hekim arkadaşlar öneriyormuş. İşte bez temizliği yapılırken, işte çiş yaptı, kaka yaptı vesaire, ya da banyo yapılırken ailelerinin penisi biraz çekerek ucunu açığa çıkarmaları gerekli midir? Böyle bir rutin temizlik işlemi var mıdır?
Tabii bu simegma dediğimiz bu sünnet derisinin üretmiş olduğu salgıyı ara ara temizlemekte fayda vardır. Ki bunun için de en uygun zaman aslında banyo sırasındadır. Banyo olduğu zaman
sıcak sabunlu suyla yumuşattıktan sonra.
Evet, oradaki sünnet derisini birazcık çekebildiğimiz kadar
çekiyoruz. Ucunu açığa çıkarıyoruz.
Orayı güzelce sabunla
yıkıyoruz. Bu kadar.
Budur. Tabii bazen bu tamamen aşağı çekilip tekrar yukarı çıkılamadığı durumlar da oluyor. Sünnet derisinde anne aşağı çekiyor, sonra uğraşıyor yukarı doğru normal durumuna gelmiyor. Bu durumlarda da hızlı bir şekilde, çünkü oradaki aşağıdaki sünnet derisi kanlanmasını da bozuyor o bölgenin. Hızlı bir şekilde üroloğa getirip sünnetini daha hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor.
Planlamak lazım. Yani abartmamak kaydıyla 2-3 banyoda bir veya 2-3 haftada bir bu bölgedeki temizin düzenli yapılması lazım.
Evet, uygun.
Peki fimozis var, burası yapışık. Sünnet mi olması gerekiyor, yoksa bunun çekilerek açılması söz konusu mu?
Şimdi bizim toplumumuzda sünnet zaten yapılıyor. Dini açıdan da yapmamız gerekiyor. Biz sünnetle bunun tedavisini yapıyoruz. Ama mesela bir Hristiyan sünnet yaptırmayan kişilerde o durumlarda steroidli kremlerden de fayda gördüğü söylenmiş fimozis durumunda, ama bizim zaten tedavimiz belli. Sünnet öneriyoruz bu çocuklarda ve sünnetle o darlık açılmış oluyor.
Bitiyor. Peki şimdi ikinci kısma doğru geçelim Murat Hocam. Bir yeni doğanın ayrıntılı bir şekilde ürogenital muayenesi yapılmalıdır demiştik. En sık rastladığımız sıkıntılardan biri, erkek çocukta 2 adet testis var mı? Skrotumun içerisinde, hayaların olduğu yerde 2 adet elimize gelen şişlik var mı yok mu? Varsa ne olur, yoksa ne olur? Biri yoksa, ikisi yoksa ne olur?
Şimdi normalde bu testisler çocuk anne karnında gelişirken karın boşluğunda oluşur. İlk gelişimini burada başlar. Ondan sonra karın boşluğundan bir kanaldan aşağıya doğru iner ve normal hayalara inmiş olur. Genel güzergahı bu şekildedir. Ve bu güzergah işlerken de bazı hormonal, bazı oradan salgılanan yapılar, karın içinin basıncının fazla olması, o testisi çevreleyen dokulardaki oluşumlar hep bu inmeyi sağladığı düşünülmüştür. Direkt şudur diyemiyoruz ama bu saydığım sebeplerin hepsi testisin hayalara inmesine sebep oluyor. Bu inme eğer sekteye uğrar ise, yani o testis karın boşluğunda kalırsa veya o kanalda kalır ise o zaman bizim açımızdan dikkatli olmamız gereken bir durum. Tabii dikkatli olacağız ama hemen bu çocuk doğdu, testisi karın içinde, kanalda ameliyat etmek lazım mı? Hayır. Bir sene kadar bekliyoruz. Çünkü bir sene içerisinde o testis aşağıya doğru normal olması gereken yere de inebiliyor.
Peki ikisi birden olmaması söz konusu mu testislerin?
Tabii yani eğer 2 testis olur ise, İki testis de yukarıdaysa yine yaklaşımız aynı. Yani bir testis veya 2 testis bizim için önemli değildir. Eğer 2 testis de yukarıdaysa ilk bir sene biz bekliyoruz inmesini, inebiliyor. Eğer inmezse bir sene sonrasında cerrahiyle o testisleri yerine
koyuyoruz. Bir de iğne tedavisi vardı, hormon terapisi vardı, öyle bir şey var mı?
Şimdi hormon tedavisi beta HCG dediğimiz bir şey vardır. Onu verebiliriz ama son yapılan çalışmalarda da bu verdiğimiz o iğnenin testislere birazcık hasar verdiği, gelişimiyle ilgili sıkıntı oluşturduğu şeklinde. Gerçekten o iğneyle verdiğimiz iğne aslında hormon. Az önce bahsetmiştim, testisin inmesinde hormonal etkiler de çok önemli. O hormon sayesinde o testis aşağı inmesi güzel bir şekilde olabiliyor. Her hastada olmuyor ama yüz güldürücü %30, %40 seviyesinde o testis aşağı inebiliyor ama.
Özel seçim var mı? Yani ameliyat olmak istemeyen hastalar için bir alternatif mi bu, yoksa her hastada uygulanabiliyor mu?
İşin açıkçası bizim kılavuzlarda uygulanabilir diyordu ama son yapılan çalışmalarda birazcık soru işaretleri var gibi. Birazcık oradaki testis gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir diye.
İdeal ameliyat yaşı nedir Murat Hocam? Ne zaman indirelim?
Bir yaşına kadar bekliyoruz her halükarda.
Kendiliğinden inme oranı ne? Mesela yokken inen %50 var mıdır mesela?
Tabii o testisin kanaldaki durumuna göre.
Yerine göre.
Eğer kanaldan biraz çok yukarıdaysa bunun inme ihtimali daha az oluyor. Ama kanalın artık sonlarına gelmiş ise veya yüksek skrotum dediğimiz durumdaysa, yani hayaların hemen üstündeyse, bu çocuklarda inme ihtimali daha yüksek oluyor.
Bu muayeneyle mi anlaşılıyor, ultrason mu gerekiyor?
Şimdi muayeneyle biz bunu anlayabiliyoruz. Yani düzgün yapılan bir muayeneyle o testisi, fındık gibi bir şey zaten veya nohut gibi bir şey, biz yerini anlayabiliyoruz. Ama arada kaldığımız hastalarda veya karın içinde olan hastalarda anlama şansımız olmuyor. O durumlarda ultrasonla da yerine bakabiliyoruz.
Peki ameliyatta geç kaldık. 1 yaşında olması gerekirken 5 yaşında olsa ne olur?
Şimdi 1-2 yaş arasında aslında tolere edilebilir ama 2 yaşın üstüne birazcık artık beklememek lazım.
Çünkü sıkıntı ne olur Murat Hocam?
Çünkü o testis eğer olması gereken yerde, hayalarda olmazsa, gelişimini tam istediği şekilde yapamıyor. İstediği şekilde yapamadığı zaman o testis sperm üreten hücrelerden yoksun oluyor. Daha bizim fibrotik dediğimiz daha ipe sapa gelmez hücrelerden oluşmaya başlıyor. Ve ileriki dönemde çocuk ergen olduktan sonra da kanser olma ihtimali yüksek oluyor. Yani iki tane önemli zararı var. Birincisi o sperm üreten hücrelerden az olduğu için çocuk sahibi olmasıyla ilgili olumsuz yönde etkileniyor. İkincisi ise ileriki yaşlarda kanser olma ihtimalini artırıyor.
O zaman mutlaka hekim önerirse ameliyat olunacak. Bir de bununla ilgili önemli bir sıkıntı, retraktil testis, utangaç testis.
Şimdi bu retraktil testis, utangaç testis dediğimiz durum, testisin bazen yukarıda bazen aşağıda olması, ki orada bizim bir refleksimiz vardır. Oradaki bir kasın refleksi. Eğer o refleks çok aktif ise bazen testis dokunur dokunmaz veya işte çocuk ani bir hareket yapar yapmaz yukarı doğru kaçar. O durumda da biz yine muayenede testisi aşağı indiriyoruz. Eğer o testis biz indirmemizle beraber yukarı kaçmıyorsa, yine testis içerisinde oluyorsa, o zaman cerrahi gerek yok diyoruz. Yani dikkatli bir muayeneyle gerçekten bir inmemiş testis değilse o çocuklara müdahale olmuyoruz.
Şöyle bir şey anlatmıştı bir çocuk ürolojisiyle ilgilenen bir hocamızın şeyiydi bu Murat Hocam. Çocuklar işte özellikle soğuk ortamda, korktukları ortamda, yabancılarla temas ettiklerinde, utandıklarında işte bu refleksif olarak geriye doğru çekilir testis diye. O zaman testis muayenesi nasıl yapılır diye sordu biri. Hocanın cevabı şu: testis muayenesini evde kendi banyosunda anne baba yapar. Çocuk sıcak su dolu bir küvete ya da leğene, işte normal banyo odasında bir suya oturtulur, bağdaş kurarak. Oyun oynanırken 3-5 dakika sonra çaktırmadan babası eliyle bulur bakar diye. Aslında ideal muayene metodu bu herhalde, bu manada retraktil testisi elemek için.
Yani çok doğru söylüyorsunuz. Ben mesela muayene yapıyorum. Muayene yaptığım testis ortada. Görüyorum yani, ama ben yine anneye sorarım. Annesi, bu testis yukarıda mı aşağıda mı? Yani o yaptığım sıra mesela aşağıda olsa bile ben yine annesine soruyorum. Yukarıda olsa yine soruyorum. Çünkü en iyi orada annenin gözlemi veya annenin muayenesi bize
bitiriyor. Peki bunlarda bir ameliyat falan gerekiyor mu?
Eğer utangaç testis dediğimiz durum varsa, yani o reflekse bağlı testis yukarı ve aşağı gidiyorsa, o durumda ameliyat yapmaya gerek yok.
Yani ömür boyu böyle gidebilir mi?
Genelde zaten oradaki yapılar ergenlikle beraber gelişince oturuyor ve ömür boyu olmuyor. Yani ergenlikle beraber bu aşağı inmiş oluyor.
Peki. Şimdi Murat Hocam, biraz hani doğuştan olan problemlerden bahsederken biraz da çocuk cerrahisinin konularına belki girmiş olacağız ama hidrosel, testislere ait fıtık, halk arasındaki su fıtığı denen şey, kasık fıtığı, bunlar ilişkili midir, nedir? Bunları bir tanımlasak önce.
Şimdi fıtık aslında hidrosel, bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeylerdir. Bu testis aşağı doğru inerken bu karın boşluğunun yapısından da bir parça alır, aşağı iner. Eğer bu yapı zaman içerisinde bir kalıntı haline gelmezse, yani geriye dönüşüm olmazsa, tamamen ortadan kaybolmazsa, karın boşluğuyla yine bir ilişki halinde olur. Bu ilişki eğer tamamen o yapı meydanda ise fıtık olarak kendini gösterir. Eğer kısmi olarak o yapı mevcut ise kort hidroseli dediğimiz bir su baloncuğu şeklinde kendini gösterir. Bazen de komünikan hidrosel diyoruz. İlişkili hidrosel. Yani ilişkili, orada sıvı oluşup kayboluyor. Çocuk mesela ateşli hastalık geçirdiği zaman veya çok hareket ettiği zaman oluşuyor. O durumlarda da hidrosel diyoruz. Bunların tabii tedavileri durumuna göre farklılık arz ediyor.
Peki acil mi tedavileri? Yani muayenede ilk yeni doğan döneminde baktık, İşte testisler olması gerekenin 3 katı 4 katı büyüklüğünde. Biz bunu hemen üroloğa göstermeli miyiz? Birkaç ay sabretsek kendiliğinden düzelir mi?
Tabii ürolojik açıdan muayene şarttır. Tabii az önce bahsettiğim gibi bunların üç şekli oluyor. Bir tamamen fıtık şeklinde. İkincisi dönüşümlü olarak sıvı bulunca oluşuyor ve kayboluyor. Üçüncüsü orada bir kortta hidrosel oluşuyor. Eğer burada bir fıtık var ise bunu çocuk cerrahisi ekibinin yerine koyması gerekiyor.
Fıtık ameliyatı acil midir? Hemen fark edildiğinde ameliyat yapılmalı mıdır?
Bu birazcık çocuk cerrahisinin alanına giriyor. Bu eğer çocukta bir geriye dönüşüm yani bir...
Kendiliğinden bu fıtık kayboluyorsa...
Kayboluyorsa birazcık beklenebilir ama onun dışında acilen yapılması gerekir.
Hidroseller için böyle bir şey var mı?
Hidrosellerde çok aciliyet şart değildir. Bu dediğim gibi genelde çocuklarda oradaki yapının geri yani sıvının gidip gelmesinden kaynaklanır. Eğer ama devamlılık arz ediyorsa yani belirli bir süre bekliyoruz biz. Eğer devam ediyorsa oradaki sıvı kaybolmuyorsa o durumda da yine yapmak gerekir. İlk bölümde bahsetmiştik sünnetle beraber.
İkisi bir arada yapılır.
Evet bu ona göre. Eğer çocukta hidrosel varsa beraberinde sünnetiyle beraber ikisini beraber de çıkartıyoruz.
Peki şimdi bu testiste şişme kitlelerden bahsetmişken yeni doğandan biraz daha dışarıya doğru gidelim. Büyük bir çocukta testiste şişme yapacak başka sebep var mıdır? Mesela ben hiç görmedim ama çok duydum. Kaba kulak olan çocuklar benim videomda sonra orşit olur. Testisleri şişer gibi. Bunun dışında böyle bir şey var mı? Testiste şişlik kitle ele gelirse akla ne gelmelidir?
Şimdi çocuklarda eğer ağrılı bir testiste şişlik ve orada kızarıklık varsa bir oradaki testis kıvam olarak büyüyorsa, hassas ise, ağrılıysa o durumlarda orşit dediğimiz durum oluyor. Bu kaba kulak virüsü bir şekilde testisleri de tutabiliyor. Öyle bir durum var. Ve bu eğer iki testisi tutar ise ve ciddi anlamda bir enfeksiyon şiddetli geçer ise orada testislerin yapısını da harap ediyor ve çocuk ileride çocuk sahibi olma oranı da düşüyor.
Ki kaba kulağın kendi çok selim seyirlidir. Menenjit bile yapsa tedavi vermeseniz bile düzelir der eskiler. Ama bu enteresan bir hasar yani.
Tabii bu çok her kaba kulak olan hastada görülmüyor. Çok çok nadir görülen bir durum. Yani testisi tutması da çok nadir görülüyor.
Bu kadar ağır seyretmesi de.
Evet, testisi harap edecek şekilde ağır seyretmesi de çok nadir görülen bir durum. Tabii o durumlarda siz çocuk doktorlarına biz yönlendiriyoruz. Ona yönelik, kaba kulağa yönelik antiviral tedaviler
verilebilir. Peki şimdi hani biraz büyüttük yaşadık, biraz daha büyütelim. Hani doğuştan gelen problemler, enfeksiyonlar her dönemde olabilecek şeyler ama bir de travmalar var. Özellikle daha çok büyümüş, top oynamaya başlamış, hareketle başlamış hastalar. Testise travma alındı. İşte top oynarken bir tekme geldi. Ne yapmak lazım?
Şimdi o travmanın boyutuna göre bizim tedavi seçeneklerimiz çok değişiyor. Şimdi gerçekten çocuklar o bölgeye çok travma alıyor. Yani çok darbe alıyor, çok bir şekilde düşüyorlar, bisikletten düşüyorlar, yüksekten düşüyorlar. Hayaların üzerine düştükleri zaman orada bazen kesi oluşuyor. Bazen de testisler zarar görüyor. Yani hayaların içindeki yapılar zarar görüyor. Eğer hayaların içindeki yapılar testislerinin çevreleyen zar da zarar görürse biz onu onarmamız şarttır.
Kim acile gelsin diyelim o zaman?
Şimdi eğer testise, skrotuma, hayalara travma aldıysa o çocuklar acile gelmesi gerekir.
Yani bu bir şişme mi olur, kanlanma mı olur, böyle bir morarma vesaire olur mu? Yoksa her tekme yiyen gelsin mi acile?
Tabii o şekilde de olabilir. Yani hafif bir tekme ise tabii bir şey orada zarar vermez şey ama eğer orada bir morarma varsa, çocuk ciddi şekilde ağrıdan müzdaripse o durumda bu görüntüleme ile o testislerde bir hasar var mı, bir travmaya bağlı oradaki tabakalar zedelenmiş mi diye bir gözden geçirilmesi şarttır.
Peki geldiğinde ne yapıyorsunuz? Yani bir ameliyatta onarım söz konusu mu? Orada hematom mu boşaltılıyor? Ne yapılıyor?
Şimdi geldiği zaman zaten bazen ciltte de yaralar oluşabiliyor. Muayenede testislerin durumu bakılıyor. Eğer muayenede şüpheler varsa bir görüntüleme, ultrason isteniyor. Yine testislerin durumu bakılıyor. Eğer testislerin durumu normalse, yani testisler hasar görmediyse, zaten bu ultrasonla kanlanması da bakılır. Kanlanmasında da bir anormallik yoksa, o durumda sadece cilt dokusunu biz onarıyoruz eğer hasar görmüşse. Onun dışında da işte ödemi engelleyecek önerilerde bulunuyoruz ki işte hayaları yukarıda tutması belirli bir gün, hayalara soğuk su koyması, bir anti-inflamatuar bir ilaçla bu oradaki ödemin, oradaki ağrının gerilemesine sağlamaya çalışıyoruz.
Peki şimdi bu travma biraz daha kolay tarafı için Murat Hocam. Yani işte tekme yedik, şişti, ağrı acı var, cerrahiye geldik, sıkıntı yok. Torsiyondan bahsetsek bile, bu biraz daha herhalde tanıda koymakta da zorlanılan bir durum. Çocuklarda da oluyor mu torsiyon?
Şimdi torsiyon durumu bu testisi besleyen damarların kendi etrafında dönmesiyle testisin kanlanmasının bozulması.
Boğulması durumu. Yani bir nevi.
Evet, yani testisi besleyen damarlar kendi etrafında dönüyorlar ve testis beslenemiyor, kanlanamıyor.
Durup dururken mi oluyor bu?
Şimdi bu çocuklarda durup dururken olabiliyor. Bir travma sonrasında olabiliyor. O testisin enfeksiyonundan sonra olabiliyor. Bazen o testisin hayalara yapıştığı ufak bir gubernakulum diye tarif ettiğimiz bir yapı vardır. Onun bazen gevşek olmasından kaynaklanabiliyor. O durumda çocuğun testisi eğer kendi etrafında dönüyorsa bizim acil olarak buna müdahale olup testisi normal kıvamına getirmemiz lazım. Pozisyona getirmemiz lazım.
Olduğunda ne yapar? Ağrı, acı, şişlik mi yapıyor?
Ani başlayan ağrı ilk belirtisidir. Hiç durup dururken birden çocuk hayalarında ağrı, benim ağrım var diyorsa bunu acil olarak bir acile ilk başta, ondan sonra üroloji zaten konsültasyonu istenir. Değerlendirilmesi lazım bir üroloğun.
Gecikme çok önemli midir? Yani testisin kaybı, işte çocuk sahibi olma fonksiyonunda bir gecikme, gerilemeye sebep olur mu?
Eğer bu testisi biz 24 saat içerisinde tekrar kanlanması normal olacak şekilde düzeltmezsek bu testiste geri dönüşümü olmayan hasarlarla sonuçlanır. İdeal ilk 12 saatte normal kıvamına getirmektir. 24 saat limittir. 36 saatten sonrası artık birazcık ümidimiz azalıyor. İki günden sonra artık hiç dokunmayalım. Zaten oradaki testis gitmiştir diyebiliyoruz.
O kadar kötü. Peki müdahale ne? Ameliyat mı yapıyorsunuz?
Ameliyat yapıyoruz. Ameliyatı çok büyük bir ameliyat değil. Ameliyatta testisi dönmüş şeklinden normal şekle çeviriyoruz ve bir sütürle, bir dikişle sabitliyoruz olması gereken yere.
Peki. Peki Murat Hocam, teşekkür ediyoruz. Böyle çok daldan dala bir program oldu. Çok fazla konudan bahsettik. İnşallah dinleyicilerimiz için faydalı olmuştur. Ama şöyle birkaç mesaj vermek istesek, benim aklımda özellikle kalanlar kriptorşidi, yani çocuğun testislerinin skrotumda olmaması hadisesi önemlidir. İlk bir yaşta, en geç hadi 2 yaşına kadar mutlaka ameliyat edilmelidir. Yoksa gerek çocuk sahibi olma üzerine olumsuz etkileri, gerekse kanserleşebilme ihtimali açısından çok önemlidir dedik. 2, fimozis diye bir şeyden bahsettik. Sünnet derisinin yapışıklığından. Bunun çekelenip kurcalanarak düzeltilemeyeceğini, mutlaka bir uzman hekim tarafından görülerek sünnet operasyonu sonlandırılması gerektiğinden bahsettik. Doğuşta çocuklarda fıtıklar olabilir dedik urogenital bölgede. Bunlar su fıtığı olur, kist hidroseli olur. Normal fıtıklar olabilir. Bunların tedavilerinin de yine gecikmeden uzman hekim tarafından planlanması lazım dedik. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Tabii çocuklarda bu tür rahatsızlıklar direkt göz önünde olup bazen de ihmal edilebiliyor. Aileler bu durumlarda şüpheleri var ise bir üroloji doktoruna gitmekten çekinmesinler.
Gidin, ayaklarınız yorulsun, kafanız ağrımasın diyoruz.
Evet.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.